Ay Vadisi, Jack London.
Ayrım 16.
Babamdan kalma bir şey mi? Nedir söyle, hadi söyle ne olursun. Beylik kılıcı. At sırtında savaşa giderken kuşandığı kılıç mı? Ah Tom, hiçbir armağan beni böylesine sevindiremezdi. Hemen eve dönelim, görmek istiyorum onu. Arka kapıdan içeri süzülürüz. Sara mutlaka çamaşır yıkıyor. Çamaşırları sermeye başlaması en az bir saat ister daha. İki ev arasındaki dar yoldan dikkatle ilerlemeye başladılar Tom. Annenin eski dolabını sana bırakmasını Sara'ya söylemiştim. Bana çok kızdı. Ayrı babalardan doğmuş olmamıza karşın Daisy'nin senin olduğu gibi benim de annem olduğunu söyledi. Dolap sürekli Daisy'nin ailesinde kalmışmış. Yüzbaşı Kit'in ailesinde değil, bana aitmiş. Benim olan her şey hakkında kendisi de söz sahibiymiş. Saxon, üzme tatlı canını diye karşılık verdi. Dün akşam bana sattı dolabı. İşten döndüğümde yolumu bekliyordu. Gözleri çakmak çakmaktı. Evet, bu konuda kendisiyle görüşmemden sonra dün bütün gün savaş hazırlıkları içindeydi. Kaç para verdin? $6. Tom homurdandı. Hırsızlık bu. Bu kadar para etmez ki. Dünya kadar eski, hem bir ucu da baştan başa çatlak. $10 da istese verirdim. Kaç para istese verirdim Tom. Annemin eşyasıydı biliyorsun. Annem daha yaşarken bu dolabı odasında gördüğümü anımsarım. Odunlukta Tom gizli defineyi buldu, kağıdı açtı, silahı ortaya çıkardı. Kın paslıydı. İç savaş sırasında süvari subaylarının taşıdığı tipte ağır bir kılıçtı. Güveler tarafından kemirilmiş, iri siyah püsküllerle süslü, koyu kırmızı, kalın bir ipekli askıya takılıydı. Sabırsızlıktan kaynayan Saxon, ağabeyinin elinden kılıcı çekip aldığı, kınından sıyırdı, öptü. Çamaşırhanede geçirdiği son gündü. O akşam bir daha dönmemek üzere ayrılıyordu işte. Ertesi günü akşam üzeri saat 5'te Billy ile birlikte bir sulh yargıcına gidip nikahlarını kıydıracaklardı. Bert ile Mary tanık olarak bulunacaklardı. Sonra dördü birden Barnum lokantasına giderek özel bir salonda düğün yemeğini yiyeceklerdi. Yemekten sonra Bert ile Mary Barrett'ın hala dans etmeye gidecekler, Billy ile Saxon ise Pin City'de dönmek için tramvaya bineceklerdi. İşçi sınıfında balayına çıkanların sayısı bir hayli az olur. Billy ertesi sabah belli saatte ahıra gidecek, araba sürecekti. Kola atölyesinde çalışan bütün kadın işçiler o gün Saxon'un orada son kez çalıştığını biliyorlardı. Çokları onun payına seviniyorlardı. Bir bölümü ise koca bulduğu ve bu boğucu kölelikten kurtulacağı için onu kıskanıyorlardı. Birçok şakaya katlanmak zorunda kaldı. Atölyede çalışan bütün kızlar evlendikleri zaman bu gibi imalı, bazen kaba ama her zaman iyi niyetli şakalara hedef olurlardı. Ama Saxon öylesine mutluydu ki hiçbir sözü aldırdığı yoktu. Ütüsünden yükselen buhara, elinden uçuşan ince patiskaya ve musline bakarken kendini Pin Street'teki evinde düşlüyor, tatlı düşünü sürdürüyordu. Hiç durmadan son moda bir halk şarkısını mırıldanıyor, sözlerini de kendine uydurup değiştiriyordu. Aşığım biri için, sevdiğim erkek uğruna sonuna dek çalışmaya hazırım. Öğleden sonra sıcak ve nemli atölyede işçilerin yorgunluğu dayanılmaz bir duruma geldi. Yaşlı kadınlar sık sık soluyor, iç geçiriyorlardı. Gençlerin ise yüzü solgun, çizgileri gerilmişti. Gözleri halka halkaydı ama hepsi de her zamanki çalışma hızını sürdürüyorlardı. Kadın ustabaşı hiç yorulmazdı, sürekli uyanıktı. Sinir bunalımı kimde patlak verecek diye tetikteydi. Olduğu yerde yığılmak üzere olan dar göğüslü, kambur omuzlu, yeni yetme bir kızı tam zamanında dışarı çıkardı. Ansızın Saxon şimdiye dek hiç duymadığı bir vahşi çığlıkla irkildi. O anda işçilerin sonuna kadar gerilmiş sinirleri boşaldı. İrade, sinir, her şey yok oldu. 100 kadar işçi ütülerini durdurdular ya da ellerinden düşürdüler. Meriydi o korku çığlığını atan. Saxon koyu renk tuhaf bir hayvanın pençe biçiminde uzun kanatlarını çırparak arkadaşının omzuna yapıştığını gördü. Mary bağırırken eğildi. Tuhaf yaratık havaya fırladı. Yandaki masada çalışan bir kadının şaşkın yüzüne doğru daldı. Kadın acı bir çığlık kopararak hemen bayıldı. Uçan yaratık yeniden havalandı. Zikzaklar çizerek sağa sola saldırmaya başladı. Kadınlar kıyameti koparıyor, kollarını kaldırıyor, geçitlerden kaçmaya çalışıyor ya da ütü tahtalarının altına sığınıyorlardı. Ustabaşı kızgınlıkla, "Olup olacağı bir yarasa!" diye bağırdı. "Siz hiç yarasa görmediniz mi? Merak etmeyin, sizi yemez." Ama bu kadınları yatıştırmak kolay değildi. Kargaşanın nedenini göremeyen bir işçi öylesine korkmuştu ki yangın var diye bağırmaya başladı. Bu çığlık kapılara doğru yönelen saldırıyı hızlandırdı. Akılsızca paniğe kapılan kadınların hepsi bir ağızdan avaz avaz bağırıyor, ustabaşının sesini bastırıyorlardı. Sakson önce hoplamıştı, o kadar, ama korku çığlıkları onun soğukkanlılığını da yok etti. Bağırmadı ama ötekilerle birlikte kaçtı. İsteri kadınlar sürüsü yandaki atölyeye doluşunca orada çalışanlar da ne olduğunu anlamadan bu kaçışa katıldılar. 10 dakika içinde çamaşırhanede kimse kalmamıştı. Ancak birkaç adam el bombalarıyla kargaşanın nedenini arıyorlardı köşe bucak. Ustabaşı iri yarı bir kadındı ama aklına koyduğunu mutlaka yapardı. Bir süre sürüklendikten sonra kendini toparladı, çılgına dönmüş kadınlardan oluşan insan seline karşı durdu. Biraz sonra bir çamaşır sepeti altında ışıktan kör olan konuğu yakalayıp çıkardı. Mary gülsün mü, ağlasın mı bilemiyor, kararsız bir coşku içinde sağa sola koşup çırpınıyordu. Tanrı'nın neye benzediğini bilmem ama az önce şeytanın resmini gördüm. Sakson kendi davranışından hiç de hoşnut değildi. Çünkü şaşkınlık içinde dışarı fırlarken ötekiler kadar korkmuştu. İçeri girelim de çalışalım diye önerdi. Yarım saat yitirdik. Aa, yo, bu denli korku geçirdikten sonra dünyaya girmem artık. Beni kovacaklarını bilsem eve döneceğim. Dünyanın tüm altınını verseler çalışamam. Kadınlardan biri bacağını, bir diğeri de kolunu kırmıştı. Birçoğunda ezikler, çürükler vardı. Ustabaşının ne gözdağı vermesi ne yalvarıp yakarması para etti. Kimse işi sürdürmek istemiyordu. Ancak birkaç kişi içeri girip arkadaşlarının sepetlerini, şapkalarını getirmek yürekliliğini gösterdiler. Birkaçı da saat 6'ya kadar sürdürdü çalışmasını. Sakson bu sonunculardandı. 15. Mary kırgın bir sesle, "Anlaşılan senin kafan dumanlı, Bert," diye bağırdı. Barnum lokantasının özel salonunda sofrada 4 kişiydiler. Sakson'a çok pahalı gelmesine karşın oldukça yalın olan düğün şöleni son bulmuştu. Bert elinde şarap bardağı ayağa kalkmıştı nutuk çekmek için. Bu şarabı lokanta şişesi 50 sentten satmaktaydı. Bert'ün yüzü kıpkırmızıydı. Siyah gözleri nöbeti varmış gibi parıldıyordu. Mary, "Beni almaya gelmeden önce de içmişsin sen," diye sözlerini ekledi. "Her halinden görülüyor." Bert, "Sen bir göz doktoruna görünsene şekerim," diye karşılık verdi. "Merak etme, Bertrand kendine egemendir bu akşam. İşte bak, ayağa kalkıyor neşeyle arkadaşının elini sıkmak için. Billy, aziz dostum, şerefe, sağlığına içiyorum. Artık evli adamsın. Bil, belirli saatte eve dönmelisin. Aslan bekarlarla kadeh tokuşturmaya paydos. Kendine iyi bakmalısın. Yaşam sigortası yaptırmalısın. Kendini kazalara karşı da sigorta ettirmelisin. Bir yapı kooperatifine ve bir ipotek üzerine ödünç veren bir kuruluşa üye, cenaze kaldıran bir kuruluşa da ortak olmalısın." Mary sert bir sesle onun sözünü kesti. "Yeter Bert, düğünde ölü kaldırmaktan söz edilir mi hiç? Kendinden utan." "Kafa şişirme Mary, ben ne dediğimi biliyorum. Bunu söylemek istiyordum, söyledim işte. Benim düşündüğüm Mary'nin düşündüğü değil. Benim düşündüğüm, izin verin de söyleyeyim ne düşündüğümü. Cenaze kaldıran bir kuruluştan söz ettim değil mi? Ama ben bunu bu neşeli toplantıya gölge düşürmek niyetiyle söylemedim ki. Ben kesin olarak..." Zor durumdan kurtulmak için bir yol aradığı öylesine belliydi ki Mary bir zafer kazanmış gibi başını dikti. Onun bu durumu Bert'ün puslu beyninde bir uyarı etkisi yaptı. "Bırakın da nedenini söyleyelim," diye konuşmasını sürdürdü. "Benim demek istediğim şuydu ki pek şirin bir karın var Billy. İşte bu nedeni. Cenaze kaldırmaktan söz etmemin nedeni, bütün erkekler karına aşık olacaklar. Peşinden koşmaya başladıkları zaman sen ne yapacaksın? Hoş geldin demeyeceksin ya. İşte o zaman sana iş çıkacak. Sarkıntılık edenlerin ölüsünü kaldırmak için cenaze işleriyle uğraşan bir kuruluşa gerek kalmaz mı? Elbette ki olur. Kadın konusunda beyni sahibi olduğunu söylemek, sana iltifat yapmaktı niyetim ama Mary bırakmadı ki, hemen araya girdi. Işıldayan gözlerini Mary'e çevirdi. Galibiyeti kazandığı için onunla alay ediyor gibiydi. Kim demiş kafam tütsülü, ben mi sarhoşmuşum? Hiç de değil. Her şeyi açık seçik görüyorum. Karşımda Billy, eski dostum Billy var, onu görüyorum. Çift gördüğümde yok, bir tek Billy görüyorum. Billy yaşamında 200 taşıyan bir yaratık olmamıştır. Billy, aziz dostum, burada seni evlilik boyunduruğu altında görünce içim sızlıyor. Birdenbire susup Mary'e doğru döndü. Dur, köpürme kızım. Dedem eyalet senatörüymüş. Senatoda akşamlara kadar ipe sapa gelmez sözler eder dururmuş. Billy, sana baktıkça üzülüyorum. Gözleriyle Mary'e meydan okudu. Kendi payıma üzülüyorum çünkü tüm mutluluğu kilit altında tutup tekerini aldın. İnan bana akıllı adamsın. Tanrı kadınları kutlu kılsın. İyi başladın, böyle sürdür. Topunu nikahla da rahata, mutluluğa kavuşsunlar. Sağlığına Billy. Sen bir Mohikansın. Derisi yüzülesi kafasında bir tutam saç bulunan bir Mohikan. Aldığın kadında gerçek bir kızılderili kadını. Kalıbımı basarım. Minehaha, sağlığınıza içiyorum. İkinizin sağlığına ve de şeytan isterse gelecekteki paposaların sağlığına. Bardağını bir dikişte boşaltıp sandalyesine yığıldı. Gözlerini kırpıştırarak yeni evlilere baktı. Bir yandan da yaşlar süzülüyordu yanaklarından aşağı ama oralı olmadı. Mary onu yatıştırmak için elini uzatıp okşadı. Bu dokunuş Bert'ü büsbütün yıktı. Canım, benim de ağlamaya hakkım yok mu diye hıçkırdı. En iyi dostumu yitiriyorum. Artık hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak. Eski günleri, şenliklerimizi, matrak geçmelerimizi düşündükçe Billy ikimizin, yani neredeyse size kim beslemek geliyor içimden Saxon. Sizse kocanızla el ele karşımda oturuyorsunuz. Saxon sevimli bir gülüşle, avunursunuz Bert dedi. Gözünüzü çevirip sizin de elini tutmakta olduğunuz kıza bakın biraz da. Aldırmayın ona dedi Mary. Böyle duygu bunalımları geçirir arada bir. Sertçe söylemişti bu sözleri ama boştaki eliyle yavaşça onun saçlarını okşamaktan da geri kalmıyordu. Neşelen biraz Bert, her şey yolunda. Şimdi de sıra Billy'di. Senin nazik sözlerine cevap verecek. Bert hemen bir bardak şarap daha yuvarladı güç almak için. Billy, ben sıcak limonlukta yetiştirilmiş bir sanatçı değilim diye homurdandı. Onlara ne söylememi istiyorsunuz Saxon? Nedenli mutlu olduğumuzu anlatmak gereksiz. Biliyorlar mutlu olduğumuzu. Saxon, her zaman da mutlu olacağımızı söyleyin onlara diye cevap verdi. İyi dilekleri için onlara teşekkür edin. Aynı dilekleri kendilerine ilettiğimizi, eskisi gibi dördümüzün hep birlikte olacağımızı söyleyin. Gelecek pazar günü Pin Street'teki 507 no'lu evde yemeğe çağrılı olduklarını da sözlerinize ekleyin. Sen, Mary, eğer cumartesi akşamı gelmek istersen konuk odasında yatabilirsin. Billy el çırptı. Siz söylediniz ya işte, hem benden çok daha güzel söylediniz. Öyle ki sözlerinize ekleyecek fazla bir şey yoktur sanırım. Bununla birlikte onlara gönlümde kopan bir çift sözüm var. Elinde bardak ayağa kalktı. Siyah kaşları ve kirpikleri altında açık mavi gözleri daha koyu görünüyor, sarı saçlarını ve beyaz tenini daha belirgin duruma getiriyordu. Tüysüz yanakları pembe pembeydi. Şaraptan değil, ikinci bardağı içmekteydi daha, sağlık ve sevinçten. Saxon kocasını öylesine iyi giyinmiş, güçlü, yakışıklı, tertemiz görünce dört köşe oldu. Bir koca bebeği varmış gibi sevindi. Kendi kendisiyle dövünüyordu. Çünkü kadın olarak böyle bir erkeği kendine bağlayacak denli çekiciliği vardı demek. İşte sonunda düğün sofrasında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bana ve Saxon'a sunduğunuz iyi dilekler bizi duygulandırdı. Size de aynı mutluluğu dileriz Bert ve Mary. Bunu söylerken yalın bir dilekte bulunduğumuzu sanmayın. Saxon'la ben her şeyin karşılıklı olmasını isteriz. Bu nedenle rollerin değişeceği, sizin düğününüzde çağrılı olarak sofraya oturacağımız günü bekliyoruz. O zaman ertesi pazara bize yemeğe geleceğiniz zaman ikiniz de cumartesiden gelebilir ve birlikte geceyi konuk odasında geçirebilirsiniz. Nasıl? O odayı da döşetmekle yetmedin mi? Mary, sizden hiç böyle bir şey beklemezdim biri diye haykırdı. Siz de Bert gibi patavatsızca konuşuyorsunuz ama... Gözleri nemlendi, sesi titredi, kısıldı. Gözyaşları arasından dostlarına gülümsedi. Sonra bakışını Bert'e çevirdi. Delikanlı kolunun birinin beline dolayıp onu dizlerine oturttu.
Ayrım sonu.